Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, İslam Tefekkür Ufku programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. İslam Tefekkür Ufku programında Doktor Erhan Turan hocamla birlikte muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu ve bizim de programımızın ismini vermiş olduğumuz İslam Tefekkür Ufku kitabından okumalar yapıyoruz. Buradaki maddeleri, buradaki konuları sizin gönlünüze ve gündeminize taşımaya gayret ediyoruz hocamla birlikte. Geçen haftaki programımızda bir soruyla bitirmiştik programımızı. O sorunun cevabıyla programımıza devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
Sizlerden de Rabbim razı olsun hocam. Demiştik ki hocam, İmanımız ve Müslümanlığımız ölçülerinde biz işte daha önceki programlarımızda adalet bahsini konuşmuştuk. Adaleti sağlama noktasında nasıl bir işleyişimiz olmalı? İmanımız, Müslümanlığımız, yaşayışımız nasıl olmalı gibi bir soruyla böyle müstakil bir konuyu bugün dinleyicilerimizin gündemine taşımış olalım. Buyursunlar hocam.
Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain ve ba'd. Tabii aslında sorunun temelinde işte günümüz değişen şartları var. Bu bağlamda İslam ve İslam olmaklığımız, imanımız bizi nasıl kontrol edecek? Biz işe nereden başlayacağız? Neler yapacağız? Malum bir dağılmışlık söz konusu.
Evet.
Şöyle her birimiz bunun aslında farkındayız, görebiliyoruz. İşte insanların ticaretlerinde birbirlerini aldatmaları, işte malum ücretler açıklanıyor vesaire, hemen market raflarına vesaireye yansıması, insanların birbirine olan ticaretinden ta namazın abdestine kadar tesadüf edecek olan bu hal nasıl düzelecek, ne olacak, yani ne yapmamız lazım sorusuydu aslında. Şöyle bir esasta bulunmak lazım. Ayet-i kerimdeki Estaizu billah, ya eyyühellezine amenu, aminu billahi ve rasulihiden yola çıkarak. Yani biz, ey iman edenler, iman edin Allah ve Resulüne. İman edinden başlayarak aslında bu işe başlamalıyız. Cibril hadisinde biliyorsunuz, Hazreti Peygamber'e Hazreti Cebrail insan suretinde gelmişti. Neticesinde Resulullah Efendimiz, o size dininizi öğretmeye geldi buyurmuştu. Neydi onlar? Bunlardan birincisi, iman nedir diye sormuştu. Aslında İslam'dan başlamıştı. İslam nedir diye sormuştu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona İslam'ın 5 şartını saydı. Sonrasında iman nedir diye sormuştu. İmanın 6 şartını saydı. Sonra kıyamet ne zaman kopacak diye soracaktı. Ama öncesinde ihsan nedir diye sordu. İhsan cevabını verdikten sonra kıyameti sordu. Ben bunu konuda çok fazla bilmiyorum dedi. Saatini, zamanını. Ancak emarelerini haber verirsen diye söyleyince Hazreti Cebrail Aleyhisselam, Hazreti Peygamber de emarelerini, yani onun alametlerini anlatmıştı. Şimdi buradan hareketle yola çıktığımızda, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam size dininizi Cebrail öğretmeye geldi buyuruyorsa, o zaman bizim bu dini bu dörtlü içerisinde iyice bir anlamamız ve algılamamız gerekiyor. Bunun başına biz imanı getirelim. Şimdi tabii önce Kur'an ve sünnet merkezli hayatımızın hem eğitimi hem öğretimi hem her safhası aslında bir Mekke dönemi imanı kıvamına döndürülmeli. Yani bunun için gayretler yapılmalı. Yani bir farkındalık oluşturulmalı. Amentü yaşanmaya çalışılmalı. Bugün Hazreti Peygamber'in o sorduğu sorulara cevap verirken en ta'budallâhe ke enneke tarahu fe illem tekün tarahu fe innehu yarake ile cevap vermişti. İslam'la ihsan kısmına. İslam Allah'a yapmış olduğumuz ibadetleri karşılıyordu. İhsan da insanların fertler arası hem kendine karşı sorumluluğunu hem de fertler arasındaki ilişkilerdeki sorumluluğunu karşılıyordu. Bu hal şunu anlatıyor aslında. Allah sizi görüyor. Siz bunun farkında olarak hayatınıza devam edeceksiniz. Hem ibadetlerinizi hem imanınızı muhteva itibariyle kul olarak gönderildik. Bunu hak etmek üzere organize etmekliğimizi, gerekliliğini aslında öğretiyordu bize. Şimdi bizde bu unutturulmaya başlandı. Neyle? İşte malum teknolojik aletler var elimizde. İşte tabletler, telefonlar, işte malum sosyal medya diye üzerine ısrar ettikleri, tabii ben o sosyale bir ünlem işareti koyarak söylüyorum. Çünkü ben oranın sosyal olduğuna inanmıyorum aslında. Benim inancım da bu yok. Onu tartışırız daha sonra.
Eyvallah.
Ama vaka insanları bir şeye kanalize ediyor. O da daha çok sekülerizm, yani dünyevileşme. Bunun altına da bir konfor çizgisi koyuyor. Bugünün topluluğuna, tabii hedef burada, hedef kitle gençler ve ahlak. Böyle olduğu zaman da bir unutturulma söz konusu oluyor. İnsanlar eskiden çok küçük rakamlarla çok büyük geçimleri sağlarken şimdi çok büyük rakamlarla çok küçük geçimlerde boğulmaya başladılar.
Eyvallah.
Neden? Çünkü Allah haşa unutulmaya başlandı. Peygamber unutulmaya başlandı. Hayatımızın hiçbir alanında şükür, kanaat hareketini kaybetti, aktifliğini yitirdi, unutulmaya başlandı. Öyle olunca da hem ibadetlerin muhteva itibariyle Allah için yapılmaklığı, şimdi tabii ki biz işte malum 3 aylara girdik, Ramazan ayı da geliyor, oruca niyetleneceğiz. Bakacaksınız işte televizyon ekranlarında nasıl tok kalınır, nasıl aç kalınmadan tutulur, nasıl insanlar Ramazan'ı en tok haliyle tutar şeklinde programlar göreceksiniz. Ama şunu hissettirmeyecekler bize. Nasıl Ramazan'ı en bereketli, en güzel kalbi kıvamı sağlayıp Resulullah'ın ibadetlerindeki artırımlarıyla biz de artırarak o kalbi kıvamı sağlayıp Allah için tutup kabul edilebilir bir ürünü nasıl takdim edeceğinizi öğretmeyecekler bize.
Evet.
Ya bunlar programlı yapılan şeyler maalesef. Malum bazen bazı yayın organları bunu yapmaya çalışıyor ama bu da devede kulak misali çok az geliyor. Toplumun geneli işin içerisine getirildiğinde herkeste bir ibadet aşkı oluşuyor. İşte Ramazan geldi, mübarek geceler geliyor, işte teravihler kılınacak vesaire. Ya da bugün haliyle bakalım işte Ramazan'a özel yaşadığımız hal hayatın diğer alanına ne kadar tesadüf ediyor. Bu haliyle bir Kur'an ve sünnet kopukluğu oluşturulmaya başlandı. Tabii bu önce ferdin kendisini eğitimiyle başlıyor. Yani birey olarak insan kendine ait olan eğitimi bir yerine getirmek durumunda. Yani niçin gönderildi, niçin yaratıldı, yeryüzü niçin var, Allah bu kadar ikramı niçin yapıyor, ben neden varım, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İşte kulluk için gönderildim, ben bu kulluk bağlamında neler yapabiliyorumu unutturarak bize takdimler sunuluyor. Elbette ki namaz kılıyoruz ama namazlar haşi'un kısmına giriyor mu? Namaz kılıyoruz fevellül musallin kısmında mı? Yoksa kabul olunmuş Rabbimin ya da Rabbimizin bize işte bu istediğim dediği ibadet oldu mu sorgusu, yani Allah kabul etsin duasının karşılığı tefekkürden çıkarılmaya başlandı. Yani biz Allah'ı, yani ayet-i kerimede buyuruluyor ya, onlar hem gece ibadetlerinde hem yanları üzere yatarken mutlaka ne yaparlar? Allah'ı tefekkür ederler. Yani müminlerin özellikleri sayılırken bu tefekkür hiçbir zaman gözden çıkarılmıyor. İşte biz İslam Tefekkür Ufku programı yapıyoruz bu bağlamda. Hem iman olmaklığımız, hem imanımızdaki kıvamın kalitesi, hem amentü duruşumuz, iman esasları, hem bunun arkasında muamelatımız, yani namazlarımız ve ibadetlerimiz ve sonrası insanlarla olan ilişkilerimiz, yani iman, ibadet, muamelat ve bunun bir de asıl dengeleyicisi ahiret ahvali ve ahirete iman unutturulmaya başlandı. Yani şu an toplum içerisinde yaşanan birçok olayda insanların çok rahat, hoyratça hareket edebilmesi ahirete imanın sadece lafzi zihninde kaldığını gösteriyor.
Hocam bunu şu şekilde yapıyorlar diyebilir miyiz? Şimdi az önce dediniz ki yani bize bazı şeyleri unutturuyorlar.
Evet.
Unutturduklarını, daha doğrusu bize telkin ettiklerini yaptığımız zaman da bunu çok güzel bir şekilde reklam ediyorlar.
Evet.
Önümüze çıkartıyorlar. İşte günümüzde, şimdi son günlerde böyle bir yasak madde kullanımı ile alakalı bir gündem var. Yani bunun ben bilmiyorum siz nasıl düşünürsünüz, dinleyicilerimiz nasıl düşünür ama sanki böyle yaşanan bu olayın bilerek, isteyerek köpürtüldüğünü, sürekli gündemde tutulduğunu düşünüyorum. Yani
oraya
tamam, birileri bir
normalleştirildiğini diyelim.
Normalleştirildiğini.
Evet.
Yani birileri bir hata yapmış.
Evet.
Tabii ki kimseyi savunma derdinde değilim.
Asla. Asla.
Herkes yaptığının karşılığını hem ahirette, işte ahiret gününü konuşuyoruz, hem de dünyada görecektir, görüyordur. Adalet kısmı, tamam adaleti konuşuyoruz ama orası işte hukukun bileceği şu anda.
Tabii.
Ama bunun yapıldıktan sonra şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş, o onunla konuşmuş, bu bununla konuşmuş, onunla ilişkiye girmiş, bu bununla şöyle yapmış gibi böyle ayrıntılarını bilerek köpürttüklerini, böyle insanların gündemine sokup sizin de ifade ettiğiniz gibi normalleştirildiğini düşünüyorum. Bu da bizi daha çok oraya sevk ediyor. Şimdi, İnsanlar normalleştikçe biz de yapabiliriz'e gidiyor belki.
Çok güzel hocam, ben buraya gelecektim ceddinize rahmet. Hocam şöyle söyleyeyim. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerifte bir kul bir suç işleyebilir. Yani bu işler anlamında değil, işlesin teşviki de değil. Hataya düşer, yanlış yapar. Bunun karşılığı işte zina edebilir, işte hırsızlık yapabilir. Bunların had cezaları, cezaları vesaire var. İşte biraz önce söylediğiniz o uyuşturucu vesaire vesaire gibi yanlışlara olabilir, yanılabilir, düşebilir. Bunların tövbe istiğfarı, verilecek olan cezaları, adaletin işleri. Ama bunların Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ifadesiyle kulun birisi insanların görmediği, kişilerin duymadığı bir suçu işlediğinde, o suçu ifşa ettiği zaman, bak ne kadar güzel yaptım, ne kadar güzel ettim, şunu da yaptım, bunu da ettim dediğinde Cenab-ı Hak o işlediğinden daha çok ona gadab eder diyor. Neden? Çünkü onun ifşa edilmesi meşrulaşması anlamına da geliyor. Parantez arası. Yayılabileceği de anlamına geliyor. Şimdi şöyle düşünelim. Kendi iradesine, nefsine belli bir demde sahip olabilen ya da belli akli melekeye ulaşmış olanlar, belki bu takdim edilen uyuşturucu vesaire gibileri kendi hayatına dahil etmeyebilir. Ama bugün ergenlik döneminde olan çocukların birçoğu buradan kendisine bir pay biçip, kendince bir merak oluşturup, işte celp olunabilir dikkatleri. Ya ne olur? Onların teşviki, onlara sanki güzel bir hayatın sunumu gibi. Bugünkü zaten sosyal medya dediğimiz bu seküler tavrın, dünyevileşme dediğimiz bu halin, bugün günümüzün sosyal mecra diye isimlendirdikleri bu ortamın takdim ettiği devamlı bu. Bir konfor, bir lüks, bir zevk hayatı. Yani bugün hem şehvetin, hem şöhretin, hem servetin devamlı teşvik edildiği bir hayatın takdimi söz konusu. Eğer bunların yollarından bir tanesi de buysa, elbette ki varsa bu bir suçsa ve bunun alımı, satımı, kullanımı vesairesi bir kabahatse, elbette bu karşılık bulmalı. Ama bunlar gizlenmeli, saklanmalı. Bunlar çok fazla ifşa edilmemeli. Çünkü malum derler, büyüklerimiz hep öyle söylerler. İşte bunlar pedagoji kitaplarında da böyle yazar. Çocuğun öğrenim yaşına uygun olmayan eğitim faaliyeti çocukta başkalaşmalara sebebiyet verir. Mesela doktorlardan birisinin söylediği, diyor ki eğer bir çocuk çok küçük yaşlarda cinsel objelerle tanışacak olursa beynin o nöronları uyarılır ve erken ergenleşme ortaya çıkar. Ve bu çocukta tahribat oluşturmaya başlar. Şimdi bu çocukların televizyon ekranlarında, internet platformlarında ya da sair mecralarda bu tür muhadderatın, yani uyuşturucu vesaire, içki gibi ya da fuhşiyata teşvik edilecek çıplaklıktır vesaire gibi şeyleri devamlı görmesi ekran arkası dolgularını yapmaya başlıyor. Evet. Yani çocuk artık zihin kalıplarında bunu normalleşerek büyüyor. Daha sonra kendisi de peyderpey bu işin içerisine dahil olmaya başlıyor. Toplum da bunu normalleştirmeye ve normal görmeye başlıyor. Asıl savrulma, asıl sıkıntı burada ortaya çıkıyor. İşte buna mani olmak için o kanalların kapatılması gerekiyor. Yani oraların, o mecraların kapatılması gerekiyor. Şimdi belki buna işte belli platformlara siz müdahale edememe adına engel olamayabilirsiniz. Ama bizim verebileceğimiz eğitim, bizim yapabileceğimiz farkındalık o çocukların ya da o anne babaların o platformların düğmelerine basıp kapatmasını öğretebilmeli. Peki bu nasıl olacak? O nasıl olacak? Yani öyle bir kuşatılmış durumdayız ki biz bunu evde yaptığımız zaman arkadaş ortamında bunu görüyor. Arkadaş ortamında kapatıldığı zaman başka platform, başka ortamda görüyor. Yani aslında atom bombasını elinde taşıyor. Ya peki engeller, yasaklar bu işi çözüyor mu? Çözmüyor. Engel koyduğunuz kadar da o işin çok afır sahtekarlığını yapıp çözmenin derdine düşüyor. Yani nefs onu cezbediyor, cazip kılıyor. Bu haliyle de işte şeytana ve şeytanlaşanlara karşı bir tedbir gerekiyor. Bu bağlamda evlerde bir farkındalık eğitimi yapılması gerekiyor. Yani anne babaların çocuklarını yalnız bırakmaması, yani bu ortamda belli yaş grubuna kadar takipkar olması, hatta gerekirse yasaklar koyması. Yani 3 yaşında, 5 yaşında çocuğun elinde cep telefonunun olmaması, yani belli bir yaşa kadar, 13-15 yaşına kadar belki bu tür ortamlardan uzak tutulmaya çalışılması, özellikle ergenlik dönemi çok mühim. Yani kontrolkar olunması çok büyük ehemmiyet taşıyor. Anne babalara burada iş düşüyor. Yani daha önceki programlarda hatırlarsınız söylediğimiz ifadelerden birisidir. Yani çocukların cep telefonu anne babası olacak. Çocukların oyunu, eğlencesi anne babası olacak.
Eyvallah.
Arkadaş elbette ki önemli. Ama bir yere kadar kontrollü arkadaş gruplarıyla da bu iş sağlanacak. Akabinde de layık olduğu yerlere çocuklar kanalize edilecek. Yani meşguliyet alanları oluşturulacak. Şimdi eğer bu cihazlar ailelerin evlatlarından kurtulma objesi haline gelirse, o zaman hocam yapacak hiçbir şey yok. ahvahta para etmiyor. Yani bugün namaza duyarlı, abdeste duyarlı, evde bir peygamber hayatı olan, yani bugünün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke dönemindeki Darül Erkam'ı, Medine'deki Ashab-ı Suffa'sı, yani Suffa Mektebi, evler içerisinde hareketli hale gelecek. Yani bir farkındalık olmalı. Gerekirse bu kritikler yapılmalı. Mesela çocuk o uyuşturucuyla alakalı olan bir haberi eğer tesadüf etti, gördü, ondan bir haber aldıysa, o zaman anne baba evde bunun çocukla beraber ortak bir kritiğini yapmalı.
Eyvallah.
Tabii yaşı müsait olduğu müddetçe, bu küçük çocuklarda olacak hadise değil. Ergenlik döneminde bunların ne olduğu, ne olacağı, sonucunun nereye gittiği, bu bataklığın sonra nereye vardığı önce bir bilimsel perspektifte açıklanacak. Çünkü bugün maneviyat eğer yerine oturmadı, çalışmaya başlamadıysa çocuğa bu tesir etmeyecek manen. Ne yapacaksınız? Mecburen maddi izahlarda bulunmak zorunda kalacaksınız. O zaman da bu işin bilimsel açıklamalarıyla, bilimsel verileriyle hareket edeceksiniz. Neticede Kur'an'da, sünnette o bilimin karşısında duracak değil. Ve çıkacak olan neticelerde Kur'an ve sünneti nakz edecek değil. Neden? Çünkü ortada bir fuhşiyat var. Fuhşiyat varsa o fuhşiyat Kur'anca da, sünnetçe de yanlıştır. Bilim de onu yanlış görecektir. Yani içkiyi teşvik eden, uyuşturucuyu teşvik eden bir bilim varsa o bilim değildir zaten. O işin film tarafıdır ve teşvik edilen taraf da hep bu taraf olacaktır. Bunlar kasten yapılıyor. Gaye burada bir sosyal bir algı oluşturmak. İnsanların zihin kalıplarını başka yerlere meşgul etmek, yönlendirmek. Yani biz asıl vazifemizden, o da kulluk. Cenab-ı Hak bizi yeryüzüne kul olarak, kul olmak üzere gönderdi. Bunu unutturup, tali işlerle meşgul edip, toplumu bu anlamda meşgul kılıp aslı unutturmaya çalışmak gayesi var, gayreti var. Çünkü ahiret toplum içerisinden çıkmış durumda. Hesap, kitap, mizan toplum içerisinden çıkmış durumda. Ya bugün eğer biz pazarda, manavda hatırlarsınız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret buyurduğunda hemen ilk yaptığı iş değil, önce pazara bir tertip koymuştu. Evet. Bunun sebebi insanlar bir rahatlama hissedecekler. Şunu unutmayalım. Hazreti Peygamber'in Mekke dönemi iman mücadelesinin en zirve olduğu dönem. Mekke dönemi. O yüzden biz Mekke dönemi imanına dönüş yapmakla mükellefiz öncelikle diyoruz. Zirve olduğu dönem. Ne oldu? İnsanlar dövüldü, sövüldü, ayaklarından ortadan ikiye yarıldı, mızıraklandı, kırbaçlandı, ateşe yatırıldı, kızgın çöle yatırıldı, üzerine taş konuldu ama onlar imanı ızhar etmekten geri durmadılar. Allah demekten geri durmadılar. Rahatlık işin içerisine girdikçe, konfor işin içerisine girdikçe buralar törpülenmeye, yani Mekke döneminde biz münafık görmüyoruz. Ama Medine döneminde münafıklar çıkmaya başlıyor. Neden?
Çünkü konfor geldi
ve biraz önceki o büyük imtihan, işte biraz önce saydığımız o haller, işkenceler vesaireler Medine'de yok. Ne oldunuz? Bir rahatlama dönemi oluştu. İşte konfor işin içerisine girdiği zaman, rahatlama dönemi işin içerisine girdiği zaman iman dahi orada insanlarda tehlike haline gelmeye başlıyor.
Günümüzde rahatlamamanın yolu ne?
Günümüzde rahatlamamanın yolu bir ahiret endişesi, son nefes kaygısı. Bu olmalı mutlaka. Yani öleceğiz.
O zaman ölümü hatırlıyor. Ölmeden önce ölünüz.
Ölmeden önce ölünüz. Yani öleceğiz, ölüm var, yaptıklarımızdan hesaba çekileceğiz. Biz bir dünya planı içerisindeyiz ama bir ahiret planı var. Yani biz gelecek planlamaları yaparken gelmesi garanti olanın planını unutuyoruz.
Çok güzel.
Şimdi biz gelecek planlaması yapıyoruz. İşte okullar, üniversiteler, sektörler oluşturuyoruz. Ticarethaneleri, ticaretler vesaireler oluşturuyoruz. Bir gelecek kaygısına düşüyoruz. Ama gelmesi garanti olanın kaygısına düşmüyoruz. Yani toplumun içerisinde bu hareket olmalı. Yani biz işte zekatlar vereceğiz, işte infaklarda bulunacağız vesaire. Ramazan ayı boyu içerisinde genelde Ramazan'a göre ayarlıyor insanlar zekatını vesairesini. Orada bir neşve oluşacak, bir hareket oluşacak ama biraz önce söylediğimiz gibi bu senenin diğer 11 ayında ölü geçmemeli, durgun geçmemeli. Yani mesela çoluk çocuk eğitim içerisine sokulduğunda ya da aile eğitim içerisine sokulduğunda bu sadece işte yazın Diyanet İşleri Başkanlığımızın yapmış olduğu ya da sair kurumlarımızın yapmış olduğu 3-5 haftalık programlara tabi kılınıp orada bitirilmemeli. Yani kulluk dediğimiz hadise beşikten mezara kadar olan hadisenin karşılığı. İşte bunu yapmayınca biz dünyaya bir defa geldik, bir defa ahirete göçeceğiz ve o hesap kitap bir kere önümüze gelecek. Bunun hesabını öğreterek, yani dünya elbette ki mühim. Çalışmak gerekiyor, gayret etmek gerekiyor. Laten sana sıbe kemin et dünya. İşte bir takım unutmamak gerekiyor. Elbette ki rızıklarımız olacak. Ancak şu da çok mühim. Esas olan varlık sebebimizi bilme, unutmama ve bu bağlamda da elimizden geldiği kadar gayret etme. Bir ekstra söyleyelim. mevcut platformları bu anlamda oluşturmak da bizim vazifemiz. Bizim de bu alanlarda bir şey yapmamız lazım. Yani gençliği buradan sadece engellemek, mani kılmak ya da onlara bu işi yapmayın demek değil, onlara uygun olacak olan, onlara gerekli olacak olan mecrayı da oluşturmak.
Evet, kendi mahallemizi kurmalıyız.
Kendi mahallemizi kurmalıyız. Kendi pazarımızı oluşturmalıyız hocam.
Eyvallah. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Gönlünüze sağlık.
Sizlerden
bugün böyle müstakil bir program olmuş oldu ama
İnşallah.
Bereketli oldu. Allah razı olsun. Gönlünüze sağlık.
Sağ olun.
Önümüzdeki hafta yeni bir prensiple devam edeceğiz. Beşinci İnşallah. Prensibi konuşmuş olacağız. Hürriyet prensibini konuşmuş olacağız inşallah hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz. Gönlünüze sağlık. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da İslam Tefekkür Ufku programında Doktor Erhan Turan hocamla birlikteydik. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek sizleri kalbinizin sahibine Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.